Ayrım 29. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 297. 35. Minaev'in hareketinden önce Maria Mihailovna ve Olga ile birlikte oturdukları belediyeye ait evde her zaman görülen bir tatsızlık oldu. Mutfağın tavanı akıyordu. Maria Mihailovna apartman yöneticisini suçluyordu. Gözünü ayırma bu adamdan Mitya'cığım. Üç kağıtçının biri olduğu besbelli. Minaev onu yatıştırdı. Apartman yöneticisinden gözünü ayırmayıp da ne olacak? Değmez. Yıldızlara ya da menekşelere bakmak çok daha iyi. Boş yere sinirleniyorsun sen. Savaştan önce başka bir yönetici vardı. Yine akıyordu tavan. O zamanlar bunun ev değil, Nuh'un gemisi olduğunu söylemiştim. Bir düşün anacığım. Almanlar Volga'ya kadar geldiler. Biz ta Elbe'ye gittik. Mitya Minaev evlenme işinin üstesinden geldi. Hukuk fakültesini bitirdi. Ama tavan o gün nasıl akıyorsa bugün de öyle akıyor. Bu hatta bence övünülesi bir şey. Bizim geminin gözü sonsuzlukta. Maria Mihailovna 20 yılı aşkın bir zamandır oturuyordu bu evde. Buraya geldiğinde Mitenka daha masanın altında dolaşıyordu. Sık sık gemide oturmuş olanların yazgılarını düşünürdü. Ona anlatılanlara göre devrimden önce burada karısıyla birlikte dava vekili Ladigün oturmuştu. Çocukları yoktu Ladigünlerin. 19'da Petrushovlar gelmişlerdi. Güzelim çalışma odasında bir soba kurmuşlar, patates gözlemesi yapıyorlardı. Bu yüzden Ladigün hayatına lanet okuyup durmuştu. 21'de de karısıyla birlikte çekip Paris'e gitmişti. Nine evler kasmanlarla birlikte gelip yerleşmişlerdi Nuh'un gemisine. Petrushov ölmüş, çok kalabalık ailesi de kendi kentlerine Stavropol'e dönmüştü. Sonra yeni evli bir çift olan Kovalenkovlar, daha sonra da Parşin gelip yerleşmişti eve. Parşin evlenmiş, çocukları olmuştu. Kovalenkovların da iki çocukları vardı. Maria Mihailovna'nın kocası ve Kovalenkov ölmüşlerdi. Irina Petrovna'dan bir oda alıp Şuroçka'ya vermişlerdi. Sonra o da evlenmişti. Savaştan hemen önceki günlerde evde 5 aile, toplam 14 can yaşıyordu. Grisha Katzman 42 ilkbaharında Suhinich'te ölmüştü. Parşina'yı da savaşın bitimine 2 gün kala Prag yakınlarında öldürmüşlerdi. Geçen ilkbaharda da David Grigoryevich ölmüştü. Ölümünden az önce Maria Mihailovna'ya şöyle demişti. Niçin öldürdüler Grisha'yı? Beni öldürselerdi ya yaşayacağım, yaşadım ben. Oysa Grisha daha yaşamak isterdi. Savaştan önce aşık olmuştu. Daha sonra bir mektubunu buldum kendisinin. Gençleri öldürmeleri yaşlılara pek acı geliyor. Ağır hastaydı ve daha uzun süre bunu böylece çekemeyeceğini biliyordu. Maria Mihailovna'ya karısına göz kulak olmasını rica etmişti. Tek başına kaldı dünyada. Kiev'de bir kız kardeşi vardı, onu da öldürdüler. Yelena Aleksandrovna Parşina, kocasını kaybettikten sonra zayıflamış, yaşlanmış, tanınmaz bir hale gelmişti. Eskisi gibi kimya laboratuvarında çalışıyor, çokluk eve geç dönüyordu. 8 yaşındaki Sasha'ya yemeğini Maria Mihailovna yediriyordu. Parşina'nın büyük kızı Lelya, enerji enstitüsünde okuyordu, 20 yaşındaydı. Bir akşam eve yanında sırık gibi uzun, sıkılgan bir gençle gelmiş, annesine şöyle demişti. Tanıştırayım. Bu Mihail Konstantinovich Dolgov'dur. Kısacası onunla evleneceğim. Parşina kendini tutamamış ağlamıştı. Sonra kızını bir kenara çekip çekine çekine delikanlının ne iş yaptığını, kaç yaşında olduğunu sormuştu. Görünüşe bakılsa ancak 18'indeydi. Lelya, Misha'nın Edebiyat Enstitüsü'nde okuduğunu, az bulunur bir dahası olduğunu, yakında Simonov'u geride bırakacak ve 23 yaşında olduğunu söylemişti. Parşina gözyaşları içinde, Ladigünlerin eski yemek odalarını ikiye ayırmak için odaya bir perde asmıştı. Lelya burada oturacaklarını söylemişti. Parşina yüreği endişe dolu düşünüyordu. Yakında Katya da aşık olur. 9. sınıf öğrencisiydi Katya. Savaş Kovalenkovlara acımıştı. Vasya donanmada askerdi. Savaşa katılmış ve sağ kalmıştı. Eve daha yeni dönmüş ama denize dayanamayıp yeniden Tallinn'e dönmüştü. Natasha savaş sırasında evlenmiş ve kocasının yanına Krasnodar'a gitmişti. Sonra da 46'da ansızın Mehmet'e bir çocukla dönüp gelmişti. Kovalenkovların odasından keskin bebek çığlıkları ve boğula boğula ağlayan bir kadının hıçkırıkları hiç eksilmemişti. Natasha, Maria Mihailovna'ya kocasının ikinci bir ailesinin daha olduğunu, adamın bu duruma çok üzüldüğünü ve ne yapacağını bilememekten sinirlerinin perişan olduğunu anlatmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra Natasha ayrılmaya karar vermişti. İyi bir teknik ressamdı ve kocası kendisine nafaka ödemese bile çocuğuna bakabilirdi. Savaşın bitiminden sonraki ilk yıl Shrochka Volkova her gün gözyaşları içinde gidip gelmişti fabrikaya. Savaşta ameliyatla bacağı alınan kocası böyle yaşayamayacağını söylüyordu. İnsan değilim ben, bir korkuluğum. Shrochka aşkıyla onun yeniden hayata dönmesine yardım etmişti. Makine mühendisiydi kocası. Kendine bir iş buldu. İyi para kazanıyorlardı ikisi birlikte. Yeni mobilyalar ve Irina Petrovna'yı umutsuzluğa dek düşüren bir radyo almışlardı. Geçen yıl da bir kız çocuğu olmuştu Shrochka'nın. Kovalenkovlara Kırsanov'dan halaları gelmişti. Bir hafta alına diye ama hala takılıp kalmış, daha sonra da sürekli oturma izni çıkartmak için uğraşmaya başlamıştı. Irina Petrovna'nın canı sıkılmış ama hemen sonra da alışıp katlanmıştı. Gerçekten de Kirsanov'da tek başına kalmak çok sıkıcı olurdu hala için. Üstelik bizim oda oldukça büyük. Bu arada çocuğa bakar da Natasha biraz rahat eder. Arada bir kavgalar olurdu. Parşina Shrochka'ya bağırırdı. Hele bir açın da göreyim. Gecenin saat 11'i olmuş. Efendilerimiz Piyanitski korosunu dinleyeceklermiş. İnsan aklını oynatır vallahi. İki piramidon yuttum. Hiç yararı olmadı. Ya da mutfakta Irina Petrovna, Natasha'ya iğneyici bazı notlar bırakır. Öteki de bunun altında kalmazdı. Maria Mihailovna kimseyle kavga etmezdi. Kimse onun ağzından kötü bir söz çıktığını duymamıştı. Sık sık ona gelirler. En içsel gizlerini açıp akıl danışırlardı. Minev güler, Nuh'un gemisinin kaptanısın sen anacığım, derdi. Maria Mihailovna bazen iç çeker, torun olmadığına yazıklanırdı. Ama bundan ne oğluna ne de Olga'ya söz ederdi. Natasha'nın oğluyla ya da Shrochka'nın kızıyla oyalanır, Lelya'ya sevecenlikle bakardı. Besbelli yakında onun da bir tane olacak. Nuh'un gemisi hiç boşalmıyordu. Eskilere gitmiş, 5 odasına yeni 14 can yerleşmişti. Yalnızca bebeler, bir de Maria Mihailovna çalışmıyorlardı. Gözler iyiden iyiye zayıflamıştı Maria Mihailovna'nın. Doktorlar dikiş dikmesini yasaklamışlardı. Bir ay sonra 70. yaşını dolduracaktı. Nuh'un gemisinin tüm öteki sakinleri sabah erkenden kimi fabrikaya, kimi okula, kimi enstitüye giderdi. Geceleri Anna Borisovna Katsman saçları gözünün önüne dökülmüş, Grisha'sını anımsayıp ağlardı. Ve Maria Mihailovna sık sık sabaha doğru otururdu onun odasında. Yapayalnız ve yardımsız bir kadının suretini görürdü onda. Sabahleyin Anna Borisovna okula giderdi. Uzun boyluydu ve dimdik dururdu. Uzun, ağarmış saçlarını geriye doğru tarardı. Okulda herkes onun düzenliliğine, sevimliliğine, sabrına hayrandı. Natasha yüksek yapıların planlarını çizmekten, yüreğinin büyük dramını unutuyordu. Volkov, geçenlerde fabrikadaki bir mitingde konuşurken, mutlu olduğunu, 200'lük yapmadığını, savaşta bacağını yitirdiğini ama bugün bir Shrochka Bugün bir Shrochka'sı bir de işi olduğunu söylemişti. İşini öylesine seviyordu ki bir freze tezgahını nasıl yeniden yaptığını geceler boyu anlatırdı karısına. Savaş yavaş yavaş geçmişin gölgeleri içinde yitiyordu. Herkes yeni sevinçleri, yeni kederleri yaşıyordu. Parşina'ya, Sokola yakınlarında yeni bir eve taşınması için kağıt gelmişti. Yelena Aleksandrovna hayal kuruyordu. Akşamları rahat rahat okuyabilirim. Kimsenin olmaması iyi. Lelya bitirme sınavlarına hazırlanıyordu. Dizlerimin bağı çözülüyor en sık kullandığı sözde o sıralar. Misha, doğum günü dolayısıyla bütün bir hafta ortalarda görünmemişti. Vardiya dergisinde de bir şiiri basılmıştı. Irina Petrovna daha Mart'tan Kemer'de sanatoryumda yatma belgesi koparmak için uğraşmaya başlamıştı. Natasha'nın oğlu dizenteriye yakalanmış, bu yüzden de kederli bir heyecan fırtınası esmişti evde. Doktor artık tehlikenin geçtiğini söylediğinde herkes bir hafifleme duymuştu. Shrochka'nın kızı diş çıkarmaya başlamıştı. Shrochka huzursuzlanıyordu. Çocuğun çığlıklarını duyan Maria Mihailovna ise gülümsüyordu. Nuh'un gemisi yaşıyor. Mitya annesini Amerika'ya göndereceğini söyleyince Maria Mihailovna üzüldü. Çok uzak bir yer. Sonra Mitya'cına güvendikleri, saygı duydukları için onu böylesine huzursuz bir ülkeye gönderdiklerini düşündü. Natasha'ya, Volkov'a ve geminin tüm öteki sakinlerine gururla şöyle diyordu. Mitya'mı kavgacıların oraya gönderiyorlar. O onlarla konuşabilir. Biliyorsunuz Mitya'nın karakterini. Başkası olsa bağırır çağırırdı. Oysa gülümsüyor. Hepsi bu. Hareketinden önce oğluna, yol uzun, gideceğin yerdeki insanlarsa anlayışsız, dedi. Yaz bana oradan. Tıpkı savaşta yazdığın gibi. Biliyorum, derdin, uğraşın çok olacak ama hiç unutma. Anan mektup bekliyor. Olga kocasının gidiş haberini sanki Gorki ya da Voronej'e bir görev gezisiymişçesine sakin karşıladı. Kendi kendineyken heyecanlanıyordu ama Almanya'dayken birçok kez görmüştü Amerikalıları. Ruslara düşmanca bakıyorlardı. Daha o zamandan yeni bir savaştan söz etmişti birisi. Olga Mitya için kolay olmayacağını anlıyordu. Yabancı bir ülke, güvensizlik, korku, düşmanca davranışlar. Sonra onunla birlikte de gidemezdi. Bir yıl sonra bitirme sınavlarına girecekti. Maria Mihailovna, işte diyordu, kocanın dünyanın bir ucuna gönderiyorlar. Ne diyeceksin bakalım? Şöyle diyordu Olga, oranın okulları da Moskova'nınkinden kötü değildir herhalde. Minaev, Olga'yı her gün gördüğü için ondaki değişmeleri izlemesi zor oluyordu. Hala Çernigov'da birdenbire aşkını söyleyerek korkuttu utangaç, telefoncu kızla berabermiş gibi geliyordu Minaev'e. Olga hareketlerindeki yumuşaklığını, insanlarla konuşurkenki çekingenliğini, Minaev'i büyüleyen o yarı korku, yarı hayret dolu ünlemlerini hala koruyordu. Ama bir genç kızken kadına dönüşmüştü. Tutkulu, ölçülü, güçlü bir kadın. Cephede insanları tanımayı öğrenmiş, yüce ve aşağılık duyguları görmüştü. Ama tüm bunları daha sonra cephedeki tek düze günler kendisi için ana olmaya başlayınca anlamıştı. Çoğunu daha önce okuldayken okuduğu birçok kitabı yeniden okumuş, bunların kahramanlarını, kahramanların tutkularını, yanılgılarını, yüceliklerini, karmaşık, birbirine karışmış yaşantılarını yeniden ve bu kez daha başka anlamıştı. Bir gün Tolstoy'dan konuşurlarken Minaev'e, "Biliyor musun?" demişti, "Savaş ve barışı daha yeni anlıyorum." Kendi geleceğini düşündüğünde gençlere yürek heyecanlı insanları sevmez, sanata hayranlık duyguları aşılayabilirmiş gibi geliyordu. Minaev'e kaç kez kayıtsızlıktan, soğukluktan, neme gerekçilikten nefret ettiğini söylemişti. Çapıgin, Varya'ya sanatoryumda dinlenme için gerekli izin belgesini vermemişti. Oysa Varya tüberkülozluydu ve aynı Çapıgin iki gün sonra bu belgeden iki kişiye birden vermişti. Dekanın yeğenine ve koket bir karıya. Böyle bir şey nasıl hoş görülebilirdi? Koreyko kariyeristti. Yevgeni Borisovich'in konferanslarından aktarmalar yapardı. Ama yine aynı Koreyko parti toplantısında Yevgeni Borisovich için ileri geri sözler ettiğinde kimse lafını ağzına tıkamıyordu. Velep Neva enstitüyü bitirince Çelyabinsk'e tayin edilmişti. Ama kız hemen enstitü yönetim kurulunda üye olan dayısına koşmuş ve böylece asistan kalmıştı okulda. Oysa onun bilimsel çalışmalar için yetersiz olduğu herkesçe bilinir şeydi. Şüphe yok ki cephede de vardı böyleleri ama siliniyorlardı, göze çarpmıyorlardı, büyük bir gerilim içinde yaşıyordu herkes. Savaş, ölüm. Oysa şimdi bunlar olduğu gibi göz önünde. Bana kalırsa çözülüp gevşememek gerek, durum tıpkı savaşta olduğu gibi. Eğer herkes yalnızca kendini düşünecekse komünizm nerede kaldı? Minaev ondaki bu titizlikle alay etmiş ama içinden gönençlenmiş, gurur duymuştu karısından. Moskova'daki son gecesini de Olga için geçirdi. Üzüntülerini belli etmekten korkarak dereden tepeden konuştular. Derken Minaev ansızın "Ve işte ayrılıyoruz," dedi. "Bana hep sanki dün tanışmışız gibi geliyor. Oysa yakında gümüş yıl dönümümüzü kutlayacağız." Olga sımsıkı kucakladı onu. "Mitya, orada da seninle olacağım. Hiç unutma bunu." Minaev sık sık yazıyor, Amerika'yı anlatıyordu. Olga gülümsüyordu, tıpkı gazete gibi yazıyor. Bastırsan kitap olur. Minaev mektuplarında unutmadım ya da tıpkı o kurgancığın üzerinde olduğu gibi seninleyim diyor. Yalnızlığından hiç yakınmıyordu. Amerikan polisinin Mitya'yı tutukladığı haberi Maria Mihailovna'da tam bir şaşkınlık yarattı. Daha bir gün önce aldığı mektubunda oğlu bir senatörün kendisini evine çağırdığını, mayonezli komposto ve şekerli jambon yediklerini yazıyordu. Maria Mihailovna gülümsemişti. Tatsız susuz şeyler yiyorlar demek ki oralarda. Ama Mitya'cığımın midesi sağlamdır. Bir senatörle buluşup konuşması da iyi bir şey. Herhalde artık sakinleşmelerinin zamanı geldiğini söylemiştir adama Mitya. Durmadan bombalarıyla gözdağı verip duracak değiller ya dünyaya. Maria Mihailovna Irina Petrovna'ya gitti ama evde Irina Petrovna'nın yaşlı halasından başka kimse yoktu. Maria Mihailovna iç açı bir konuşma arkadaşı olarak görmezdi yaşlı kadını. Anna Borisovna ile Parşinler de yoktu evlerinde. Maria Mihailovna, Şura'nın dün kocasının soğuk aldığını ve evde dinlendiğini söylediğini anımsadı. Hemen Volkov'a gidip gazeteyi gösterdi. Alın, okuyun. Volkov son sayfadaki kısa telgraf haberini dikkatle okudu. Anlaşılıyor. Maria Mihailovna heyecanla ellerini çırptı. Ne demek anlaşılıyor? Hakları yok buna. Mitya'cığım neydi belirsiz bir yerden değil, Moskova'dan gönderildi oraya. Hukuk danışmanı olarak. Daha dün bir mektubunu aldım. Senatörlerle görüşüyormuş. Anlaşılıyor dediğim, bunun kimin işi oldu? Görüyorsunuz Maria Mihailovna, gazetede öyle yazmış zaten. Yeni bir anti-Sovyet provokasyon. Buna hakların olmadığı, herkesin bildiği bir şey. Siz hiç üzülmeyin, bizimkiler korurlar onu. Maria Mihailovna evine döndü, oturdu, gözlüklerini taktı. Mitya'ya örmekte olduğu yeleği eline aldı. Yatışmak istiyordu ama şişler elinden düştü. Her şey bulandı. Ağlıyordu. Mitya'cığım hapiste ha. Bu kötülükçü herifler, Olga anlattıydı bir zaman, zencilere neler yapıyorlarmış. Tıpkı Almanların bize yaptıkları. Mitya'ma bizimkiler arka çıkana kadar öldürür bu adamlar onu. Olga Maria Mihailovna'yı ağlar buldu. Mine'nin başına gelenleri o da öğrenmişti ve Maria Mihailovna'ya yakında her şeyin aydınlanacağını, bizimkilerin Mitya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını, zaten birkaç güne kadar salıverileceğini ve buraya, yurduna döneceğini, dahası Amerikalıların bu yüzden özür dilemek ve göstermelik de olsa suçları cezalandırmak zorunda kalacaklarını anlatmaya başladı. O denli inandırıcı konuşuyordu ki Maria Mihailovna az da olsa yatıştı ve akşam yemeğini hazırlamak için mutfağa gitti. Şimdi ona Mitya dönüyor diye bir telgraf getirecekler ya da telefon edeceklermiş gibi geliyordu. Olga yatağının bulunduğu bölmeye geçti. Mitya'nın fotoğrafına bakarak uzun süre öylece oturdu. Gitmeden hemen önce çektirmişti. Mitya bu fotoğrafı, fotoğrafçı saçlarınızı düzeltin, başınızı hafif sola eğin diye emirler vermeye başlayınca da böyle durumlarda hep yaptığı gibi gülmüştü. Olga heyecanlıydı, endişeliydi. Bir yerlere koşmak, yeni haberler olup olmadığını öğrenmek istiyor, kendi kendisini azarlıyordu. Neden ben de onunla gitmedim sanki? Şimdi birlikte olabilirdik, tıpkı kurganımızın üzerinde olduğu gibi. Bazen çok kötü günler olurdu o zaman da ama ben şöyle düşünürdüm. Kim Alman birliklerin gerisinde kalırsa kahramandır. Çevrende kendi insanların olduğu zaman dayanmak daha kolay. Oysa şimdi Mitya yapayalnız. Ne bir dost bakışı, ne de bir tek sözcük olsun, Rusça konuşabilecek birisi. Korkunç. Maria Mihailovna girdi içeri. Olga sanki aptalca bir şeyler yapıyormuş gibi titredi, çabucak bir gülücük kondurdu yüzüne. Köfte kızarttım Olgacığım sana, otur, yatışamıyorum bir türlü. Göreceksin, yakında gelecek Mitya. Hayır, onun için değil. Onu hemen salıvereceklerini biliyorum. Pasaportu, her şeyi normal. Ama bu adamlar böylesi oyunlara başladıklarına göre savaşmayı kafalarına koymuşlar demektir. Hitler gibi tıpkı. Anlamıyorum. Anaları yok mu bu adamların hiç? Bir insanı öldürmek kolaydır. Bir, iki, üç. Çek tetiği, tamam. Ama bir de doğurmayı dene bakalım. Doğur, besle, büyüt. Hayvan herifler. Anna Borisovna geldi. Bir şeycik yapamazlar Mitya'ya. Herhalde Amerikan halkını da çileden çıkarmıştır bu olay. Irina Petrovna müthiş öfkelenmişti. Rezalet. Olga Grigoryevna yarın hemen bakanlığa gitsin. Burada da Amerikalı'nın birisini tutuklasınlar da akılları başlarına gelsin. Şroçka bağırıyordu. Lanet olasıcalar. Daha yeni yeni başlıyorduk yaşamaya. İşleri güçleri dolar istiflemek. Katya iki kez odaya girdi çıktı. Sonunda tıpkı sınavdaymışçasına büyük bir ciddiyetle Maria Mihailovna dedi. Sizin oğlunuz bir kahraman. Olga bütün gece Mine'yi düşündü. Yattığı yerde dönmeye, derince solumaya korkuyordu. Maria Mihailovna'nın uyumadığını, kulak kabartmış çevresini dinlediğini biliyordu. Olga'nın öyle bir huyu vardı ki ne Maria Mihailovna'ya açılabilir ne de onunla birlikte ağlayabilirdi. Mine evi geri çekilişi, Stalingrad'ı, Berlin'e varan uzun yolu anımsadı. Bir an, sahra telefonunun başına oturmuş, aynı sözleri yineliyor sandı kendini. Ben serçe, kırlangıcı bağla. Mayınlar, mermiler patlıyor, Mine ev bağırıyordu. Albert'ı bağlayın, dayanacağız. Gerçekten de dayanmışlardı. Ta Berlin'e varmışlardı. Gün ağardı, Olga yüzünü yıkadı, çayı hazırladı. Maria Mihailovna gelinini sınava çeker gibi süzdü. Niye soluk böyle yüzün, uyumadın mı? Niye uyumayayım, uyudum. Biliyor musun, savaş olmayacak. Neden? İkna olacaklarını mı sanıyorsun onların? Bilmiyorum. Belki de hiç olanağı yok onları ikna etmenin. Yalnız savaş olmayacak. Gece hep düşündüm. Tek tek her insanımız ve hepimiz öyle güçlüyüz ki hiçbir zaman cesaret edemezler. 29. ayrımın sonu sayfa 306.